파노라마.
Hiç kuşkusuz hem Türkiye gündeminin hem de dünya gündeminin ilk sırasına yerleşen Paris saldırıları bu akşam ağırlıklı olarak gündemimizi işgal edecek. Avrupa'da oluşan atmosfer kimin işine yarayacak sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Bu saldırılardan Avrupa'nın ve İslam dünyasının çıkarması gereken dersler var mı tartışmasına gireceğiz. Fransa'nın 11 Eylül olarak anılan bu saldırılar sonrası Avrupa siyaseti ve dünya realpolitiğinin nasıl şekilleneceğini konuşacağız. Saldırıların arkasında kimler var, kimler nasıl bir kazanç elde etmeye çalışıyor sorularına da cevap arayacağız bu akşam programımızda. Stüdyo konuklarımızı takdim edelim. Gazeteci arkadaşlarımız Hüseyin Likoğlu ve Ercan Baysal bizle birlikteler. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Sohbetimize başlamadan her türlü soru, görüş ve önerileriniz için irtibat numaralarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 ve 312 alan kodlarını biliyorsunuz. 463 34 19 ve 463 34 21. Belge geçer numaramız ise yine 0090 ve 312 alan kodlarının ardından 463 33 55. Evet, tam da geçen hafta bugün Paris'ten gelen silah sesleri tüm dünyada yankı buldu. Charlie Hebdo haftalık mizah dergisine yönelik bir terör saldırısı yaşandı. Kouachi kardeşler olarak artık tarihe kayıt geçen iki kardeş ellerinde uzun namlulu silahlarla Paris'in orta yerinde dergiyi basıp ikisi polis, 12 kişinin ölümüne yol açtılar. Daha sonra malum gelişmeler yaşandı. Saldırganlar kaçtı ve izleri bulundu Paris dışında. Bir kasabada çatışma yaşandı ve çatışmadan sonra bu kardeşler ölü olarak ele geçirildi. Aynı eş zamanlı olarak
başka bir yerde
Paris'in merkezinde Musevilere yönelik ürünler satan bir markete yönelik bir saldırı oldu. Bu marketteki müşteriler rehin alındı terörist tarafından. Ve bu baskının sonunda da terörist ele olarak geçirildi ama yine insanlar, rehineler, kayıplar yaşandı. Tüm dünyanın dikkatleri Paris'e çevrildi. İşte bir İslami terör tartışması sünni olarak yeniden başladı. Hani terörün dini olur mu olmaz mı, işte en üst düzeyde uluslararası liderler tartışmalara girdiler, fikir adamları girdiler. Ve bir tartışmadır devam ediyor. Büyük bir tören düzenlendi. 45'e yakın dünya lideri katıldı. Ve bugün itibariyle Yemen El-Kaide'sinin olayı üstlenmesiyle ilgili flaşlar düştü haber ajanslarına. Yemen El-Kaide'si denilen oluşum neden bugüne kadar bekledi? İlk etapta da farklı şeyler söylendi. Mali asıllı yanılmıyorsam market saldırganı ile ilgili fotoğraflar yayınlanıyor. Karısıyla ilgili fotoğraflar yayınlanıyor. Pek çok kafa karışıklığı var
yani
ama.
Yani olay işte Türkiye'ye bir şekilde ilişkilendirilmeye Türkiye, çalışıldı işte.
Evet.
İşte,
bu Hayat Boumedian isimli bu market saldırganının eşi olan kişinin 2 Ocak'ta Türkiye'ye girdi. 8 Ocak'ta Türkiye'den Suriye'ye geçtiği ortaya çıktı. Türkiye'ye girerken Madrid üzerinden geldiği ve Avrupa makamları tarafından uyarılmadığı, Türkiye'nin tespit edip olayın ortaya çıkması üzerine Fransa'yı uyardı,
yani
ortaya
orada
çıktı.
Orada tabii ki şunu söylemek lazım. Yani Türkiye öncelikli olarak bakın Türkiye'ye karşı yani neredeyse bir komplo düzeni oluşturulmaya çalışılıyordu farklı kesimler tarafından. Yani gelen kişi Madrid üzerinden geliyor. Avrupa Birliği üyesi. Şimdi siz Fransa makamları olarak Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, İçişleri Bakanlığı'nı bir şekilde uyarmanız gerekiyor. Yani uyarmıyorsunuz ve giriş yapıyor. Ama sonrasında Türk istihbaratı bunun öneminin farkına varıp sonrasında Fransa istihbaratını uyarıyor. Yani burada Türkiye elinden geleni yapıyor. Ama maalesef işte Avrupa kamuoyunda ya da farklı ülkelerin basında Türkiye'yi de hani bu işin içerisine çekme gibi bir yaklaşım sergilendi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun değerlendirmeleri vardı. Mesela Paris ve Berlin dönüş uçakta gazetecileri oradaki ifadeleri hani netti. Yani biz Türkiye olarak katılarak Türkiye üzerine oynanmak istenen bir oyunu da bozduk. Yani niçin katıldık sorusunun cevabı. Şimdi biraz da genele bakalım. Yani nedir o? Öncelikli olarak işte Fransa'da işte Hristiyanlara diyelim mesela yönelik bir saldırı. Sonrasında koşer ürünleri satan bir market. Yani Yahudilere yönelik evet. saldırı. Yani sanki işte Müslümanlar yani biz şunu ifade ederek başlamak lazım. Yani sonuçta İslamiyet teröre kesinlikle karşıdır. El-Kaide bir terör örgütü olarak Türkiye tarafından da tanınmıştır. Yani şöyle terör örgütü olduğu ifade edilmiştir. Hiçbir teröre de Türkiye şimdiye kadar onay vermemiştir. Evet. Ama burada Türkiye desteğini 47 ülkeden biri olarak orada yerini alarak yani bu işin karşısında olduğunu belirtmiştir. Filistin lideri Mahmut Abbas orada yer alarak tavrını ortaya koymuştur. İşte Ürdün Kralı oraya gelerek tavrını koymuştur. Yani Hristiyan, işte İsrail Başbakanı da oradaydı. İşte Hristiyan, Yahudi, Müslümanlar yani ortak bir paylaşım etrafında buluşabilirler şeklinde. Yani Türkiye'nin orada ne kadar bulunması normalse tabii evet. ki İsrail Başbakanı'nın da hani bulunması o kadar anormal diye Başbakan Davutoğlu'nun da açıklamaları var. Yani Türkiye elinden geleni göstermesi gereken tüm diplomatik insani tavrı gösterdi. Orada yerini aldı. Şimdi bundan sonrası için Türkiye dediğim gibi istihbarat paylaşımını yaptı. O saldırıyı kınadı. Orada yerini aldı. Bundan sonraki yaklaşımların çok iyi ortaya konulması lazım. Yani işte Türkiye'nin bu işle ilgili. Çünkü biz buraya nereden geldik? Hani hatırlarsanız biz yine bu mikrofonlarda işte şöyle bir algı oluşturulmaya çalışıyordu. İşte IŞİD militanlarının işte Türkiye üzerinden geçiş yaptığı, Türkiye'nin geçiş güzergahı olduğu, onların beslendiği gibi bir algı Türkiye'ye yıkılmaya çalışıyordu. Yani bunu da bir acaba hani bir çamur atalım biz kalır mı gibi bir yaklaşım sergilendi. Ama tabii ki tutmadı. Yani Türkiye bu oyunu bozdu burada.
Evet. Ben bu işte çok ciddi bir uluslararası operasyon olduğunu düşünüyorum. Niye? Hiçbir uluslararası terör örgütünün büyük küresel güçlerin istihbarat kuruluşlarından bağımsız olmadığını artık ya herkes
Hasan
biliyor.
Hasan Bey sözünüzü kestim yine. Bakın bu dergiyle ilgili olan ilk şey değil bu. Yani nedir o? 2006'da oldu. 2012 yılında oldu. İşte son olay oldu. Yani sürekli sıkıntılar var. Yani yayınlar ki yani dergi başka bir gazetede işte tekrar bugün çıktı. Yine Peygamber Efendimiz'e hakaretamiz işte karikatürler yer aldı. Şimdi bunlar yani bu işte bir kasıt olduğunu zaten açıkça delili. Yani Türkiye'de buna tepkisini zaten gösterdi. Burada yani normal olmayan şeyler işte madde madde sıralarsanız. Yani niçin bu kadar bilinen bir yere önlem alınmadı? İşte çatıdakilerin çelik yelek giymesi. Yani o gün normalde ofiste olmaması gereken çizerlerin, karikatüristlerin ofise çağrılması. Yani bunların hepsini üst üste koyduğunuzda yani çok böyle basit bir örgü olarak kabul edemezsiniz.
Zaten hayat bu medyan ve o mahalleli market saldırganı Fransız istihbaratının takibindeymiş. 2011 yılında Fransız istihbaratı Türkiye'den bu kişilerle ilgili bilgi istemiş yani çevre ülkelerden.
Ölen yani. Polisin Müslüman olması. Evet. Yani bunların hepsi bir örgünün olduğunu gösteriyor. Evet. İşte devamında hani yine sözünüz kesin. Hemen akabinde işte tüm Avrupa'da işte İslam karşıtlığı, İslamofobiyle birlikte İslam karşıtlığı gösteriler. İşte Fransa'da yani 50'ye yakın caminin işte
55 camiye saldırı olmuş.
Saldırı olması yani bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Yani evet. burada yeniden hani 11 Eylül derken belki bu yakıştırma yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor. Yani yeniden Müslümanlara karşı bir dizi olaylar var. Bakın aynı gün yani Nijerya'da Boko Haram 2000 Müslümanı katletti.
Doğru bulunmadı o haber. Doğrulanmadı.
Ya peki hani o doğru bulunmadı. İşte Esed 300-350 bin kişiyi katletti. Kimyasal silah kullandı. işte İsrail, İsrail Gazze'de, Filistin'de, yani her gün bazen her gün bazen işte toplu olarak kıyımlar yapıyor. Yani daha işte kundaktaki çocukları bile öldürebiliyor. Ya yani bunların hepsini yapan bir İsrail var. Buna karşı herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden demeç duyduk mu? Ya da bir Gazze'de yürüyelim arkadaşlar. Yani İsrail terörünü kınayalım gibi bir yaklaşım var mı?
578 çocuk hayatını kaybetti. Toplamda 2155 kişi hayatını kaybetti Gazze'de daha birkaç ay önce.
Bunların hepsi çifte standart. Yani ya gerçekten Müslümanlar elinden geleni yapıyor. Mesela hemen Almanya'da biliyorsunuz hani Merkel de katıldı yürüyüşe. Bir hemen organizasyon yapıldı. Yani Türkiye terörle, yani Müslümanlar, bizim terörizmle herhangi bir ilgimiz yok vurgusunu oluşturmaya çalışıyor. Gerçekten hani Avrupa'daki Müslümanlar, Türkler olsun, diğer kesimden ülkeler olsun, Müslümanlar ellerinden geleni yapıyorlar. Terörle yan yana gelmemek için, terörle yan yana gelmeyecek her türlü argüman sergileniyor, organizasyonlar yapılıyor. Ama yukarıdan bir büyük güç de işte Müslümanları Yahudilere saldırı düzenleyen, Hristiyanlara saldırı düzenleyen bir terör örgütü olarak göstermek için elinden gelen gayreti şimdi gösteriyor.
Ben uluslararası bir operasyon olduğuna inandığımı söylemiştim bu işin. Neden? Hiçbir uluslararası büyük bir ülkenin istihbarat kuruluşunun terör örgütleriyle terör örgütlerinden bağımsız olacağını düşünemiyorum. Şunun için. Bu zaten bilinen bir gerçek. En azından ne olup bittiğini, bu terör örgütlerinin kimlere yönelik saldırı planında olduğunu, ne hesaplar yaptığını bilmek adına bu örgütlerin içine sızıyorlar. Ya da daha kötü niyetlisi, bu terör örgütlerini düşmanı kabul ettikleri ülkelere karşı yönlendirmek adına içine sızıyorlar.
Bir de Hasan Bey, terör örgütü mesela bir hafta sonra kabul etmez ki, yani yapar değil mi?
Evet, eylemi, yani aynen öyle. Şimdi birilerine yani kabul ettirildi galiba bu iş. Neden Fransa, neden Paris? Bence işte Avrupa'yı yeniden dizayn etme yönünde bir plan vardı.
Öncelik Fransa'dan başlayarak
Hollanda'yı. Avrupa'nın hızla yaşlanması söz konusu. Avrupa'da Müslüman nüfusun giderek artması söz konusu ve Avrupa'nın yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Bu anlamda bir makro bir proje var. Diğer taraftan Fransa'nın şu an başında bulunan Hollande sosyalist geçmişiyle aslında küresel gelişmelere karşı çok daha vicdanlı yaklaşan bir liderdi. Daha bir gün önce bu saldırılardan bir gün önce Suriye konusunda yanlış 2013 yaptı. Yılında müdahale edilmesi gerektiğini, Esad'ın kimyasal silah kullandığının tespit edilmesine rağmen bir şey yapılmamasının çok büyük yanlış olduğunu bizzat basın önünde açıkladı.
Şimdi süreçte de açıklamaları.
Sürekli de defalarca açıkladı ve Hollande Avrupa'nın Orta Doğu'daki olaylar karşısındaki durduğu çizginin çok da paralelinde durmadı. Farklı bir siyaseti vardı ve bu siyaset aslında Orta Doğu'da akmakta olan kanı durdurmaya yönelik bir siyasetti. O anlamda Hollande hakkı verilmesi gereken bir siyasetçi ve bir devlet adamı. Bence Hollande, yani bu işten en çok yara alacak olan kişi Hollande olacak. Ve karşısında kim var rakip olarak? Sarkozy. Bir tarafta Marine Le Pen var.
O da
Marine Le Pen aslında şöyle sağladı. Evet, aslında şöyle, Marine Le Pen tavşan olarak gösteriliyor. Yani aşırı uç. Bakın, Marine Le Pen'e yönelmektense burada evet. Sarkozy var. Geçmiş Cumhurbaşkanımız deyip kötünün iyisi gösterilecek Fransa halkına ve Almanya'nın yanına işte ciddi bir yabancı karşıtı, birlikte yaşama çoğulcu kültüre karşıt, hatta ırkçı tavırlarıyla bilinen Çingenelerden tutun da Afrika asıllılara, Arap asıllılara, Müslümanlara karşı tavırlarıyla bilinen Sarkozy iş başına getirmek. Uluslararası arenada Fransa'yı pek çok uluslararası operasyonda Sarkozy döneminde olduğu gibi kullanmak isteyen uluslararası güçler, bence bu işten en çok etkilenecek siyasi kişi Hollande. Peki başka kimler etkilenecek? Müslümanlar tabii ki. Çünkü Müslümanlar yine 11 Eylül saldırıları sonrasında o Amerika'da ve dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi her biri potansiyel suçlu gibi gösterilecekler. Potansiyel terörist olarak değerlendirecekler. Bakın, biraz önce Almanya'dan bir bilgi geldi. Almanya hükümeti şöyle bir karar alıyor. Yurt dışına terör yapmak, terör örgütlerine katılmak, terör faaliyetleri gibi faaliyetlerle gideceği şüphesi bulunan
şüpheli
işte Alman vatandaşlarının pasaportlarına el koyma yetkisi aldı hükümet. Yani ben Alman hükümetiyim, işte orada Türk asıllı Ahmet Mehmetoğlu'nun sevmiyorum, ticaretten kazanmasını istemiyorum, ne bileyim işte Mercedes'e rakip üretimler, işte Alman ekonomisine el koyuyorum pasaportuna. Senin terör yap şüphe terör keşke, yapacağından şüphe
bunu,
duyuyorum.
Bunu keşke iyi niyetli bir şekilde yapıyor olsalardı.
Aynen. Zira mesela bu dün
tam aksine.
Tamam, dün Europol rakamlar açıkladı. Bu IŞİD vesaire süreçlerinde Avrupa'dan 3 ila 5 bin kişi arasında Avrupa vatandaşı Avrupa'yı terk ediyor. İşte bu savaşçılara katılma falan filan gerekçeleriyle. Ve Avrupa bunu destekliyor. Yani ülkesindeki problemli gördükleri kişilerin Avrupa'yı terk etmesine, çıkışına, deport olmasına
ya da gittiği yerde infaz edilmesine
göz yumuyor. Neden? Ama dönüşte sadece şey, mesela Hayat Bumadiye'nin işte Avrupa'dan çıktı, İspanya üzerinden Türkiye'ye geldiğini bilmiyorlar mı? Elbette biliyorlar ama çıksın diyorlar.
Yeter ki gitsin.
Aynen. Şimdi burada bir ikiyüzlülük var. Hem Avrupa'da yaşayan tüm halklara karşı bir ikiyüzlülük var. Avrupa'nın ağır işçiliğini yapan Afrikalılar, Orta Doğulular, Müslümanlar, Türklere yönelik
bir ikiyüzlülük var. Şimdi siz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki büyük bir enkaz vardı. Ekonomik olarak, siyasi olarak diyelim. Şimdi bu enkazı kimler kaldırdı? Türk işçiler kaldırdı. Doğru mu? Yani bu ülkeleri büyütmek için. İşte Almanya'da Türk işçiler, işte Fransa'da da işte Cezayir, Afrika, Mısır'dan, Libya'dan gelen işçiler kaldırdı. Ki Fransa 1958-1960 yılına kadar Afrika'yı sömürüyordu.
Yani Cezayir'de 14 işte, ülke, Afrika'nın 14 ülkesini koloni olarak kullandı.
Daha Cezayir'de yüz binlerce insanın kafalarını kestiler vesaire, tecavüzler, ev yakmalar, insanların soyadlarını değiştirmeler, ailelerini değiştirme. Cezayir'e geçtim daha 94'te, yani bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde Ruanda'da 3 milyon insanın birbirini kesmesine göz yumdular. Ne için? Ruanda'nın yeraltı kaynaklarını, elmasını vesairesini sömürmek için. Yani şöyle, artık dünya bence dünya küreselleşti diyoruz. Dünya bir global köy haline geldi diyoruz. Peki o zaman Orta Doğu'da yaşanan problemlere sırt dönelim. Afrika'da yaşanan problemlere sırt dönelim. Hatta sırt dönmeyelim. Batı olarak çarpıştıralım, karıştıralım. Da, biz peki bu ateş size sıçramayacak mı? Ya, işte böyle yani milyonda bir de olsa, yüz binde bir de olsa bu ateş mutlaka size sıçrıyor. Şimdi işsiz bıraktığınız, eğitimsiz bıraktığınız, annesiz babasız bıraktığınız
ya da Hollanda'nın insanların çocukları ne yapacak? Hasan Bey, mesela Holland tarzı siyasetçilere aklı selim biraz daha kuvvetli. Bak Esed'le ilgili konuştun. Sonun bu arkadaş. Sen bir dakika, birlik adına yorum yapamazsın. Belki de Holland bundan sonra İsrail'le ilgili konuşacaktı. Hani Filistin'in tanınmasına ilişkin.
Netanyahu'ya gelme bu törene demiş. Kutuplaşma olur demiş. Netanyahu bunun üzerine gelmeme kararı alıyor. Daha sonra İsrail'de seçim süreci var. Netanyahu'nun siyasi rakiplerinin bu yürüyüşe katılacağını açıklaması üzerine Netanyahu da geliyor. Bunun üzerine Mahmut Abbas da geliyor. Şimdi yani daha birkaç ay önce 2155 Filistinliği sivil insanı dünyanın gözleri önünde plajda top oynayan çocukların üzerine bomba atan Netanyahu'nun gelip de orada ifade özgürlüğü, işte dünya barışı vesaire vesaire gibi katılmasını istememiş oğlum. Bir sürü şey var. Yani ben Hüseyin Likol'una da sormak istiyorum. Yani bu kim kazançlı çıkacak? Buradaki hesap ne?
Şimdi tabii öyle bir noktaya geldik ki ifade özgürlüğü adı altında artık hakkımızı, kutsalımızı, belki kainatın efendisi peygamberimizi savunamayacak hale getirdiler bizi. Bundan kim karlı çıktı? Son neticede bu saldırı bütün İslam dünyasını şiddete karşı çıkan kanın akmasını, akan kanın durması için mücadele veren İslam dünyasını, İslam toplumunu kendi peygamberini savunamayacak hale getirdi. Ne yazık ki bugün yaşanan olaylara baktığımız zaman, işte Fransa'da Müslüman liderlerin açıklamalarına baktığımız zaman söyledikleri şey, aman işte bu dergi böyle çıkacak ama siz yine de sessiz olun. Siz yine de şey yapmayın. İşte provokasyonlara gelmeyin. Dikkatli davranın vesaire. Yani o noktaya geldik ki artık kendi dini değerlerimizi savunacak, ifade edemeyecek
duruma getirildik. Çok özür dilerim, bir konu kutsallardan açılmışken. Şimdi Batı'nın anlamadığı, anlamak istemediği bir şey var. Yani Batı, işte Hristiyan dünyası, haşa haşa Hazreti İsa'nın işte eşcinsel olup olmadığına dair tartışmalar dahi yapabiliyor. Bunu yani dine bakışları bu. Bunu normal görebiliyorlar. Ama dediğim gibi dünya global bir köy ve Avrupa'nın içinde de dünyanın değişik yerlerinde de en kutsal kabul ettikleri peygambere karşı, Hazreti Peygamber'e karşı Müslüman dünyasının işte en kutsal kabul ettiği manevi şahsiyete karşı eleştiri getirilmesi, hatta hakaret edilmesi, suçlamalarda bulunulmasının çok ciddi bir provokasyon olduğunu, bunun ifade özgürlüğüyle açıklanamayacağını Batı'nın anlaması gerekiyor. Özgürlük nerede başlar, nerede biter? Bir başkasının özgürlüğüne dokunduğunuzda, tecavüz ettiğinizde biter özgürlük. Eğer ifade özgürlüğü de aynı şekilde. Eğer peki o zaman ben de ağzımı doldura doldura istediğim kişiye istediğim hakareti yapayım. Bu benim ifade özgürlüğüm. Böyle mi olacak bu dünya? Yani madem hani refah toplumuyuz, barış toplumuyuz, birçok şeyi aşmış toplum, dünya, Batı'nın bir defa bu anlamda kendisini çek etmesi lazım. Artık İslam Avrupa'nın bir gerçeği. Avrupa'nın pek çok ülkesinde Müslüman nüfus oranı %10'larla, 20'lerle, %30'larla
ve her geçen gün artıyor Hasan Bey. Mesela bu da sıkıntı. Yani onlar açısından sıkıntı. Yani sonuçta Fransa, evet, nüfusu işte yaklaşık 75-76 evet, milyon nüfus var. Burada özellikle bazı şehirlerde işte Kuzey Afrika'dan gelen, Orta Doğu'dan gelen nüfus oranı arttıkça yavaş yavaş hani söz sahibi de olmaya başlıyorlar.
Evet. Şimdi tam bu noktada hani provokasyon dedik buna. Yani bunun provokasyon olduğunu herkes biliyor. Peki bu provokasyonu bile bile neden yapıyorlar, nereye varmak istiyorlar diye sorayım Hüseyin Nikola.
Ben belki daha önce anlatmışımdır. Bosna'da çok ilginç bir şeyle karşılaştım. O Bosna'da, Bosna Savaşı'nın, daha doğrusu Bosna'da yine Müslümanların katliama maruz kaldıkları dönemde, işte Birleşmiş Milletler ya da NATO adına görev yapan Batılılar Bosnalı Müslümanlara şey söylemişler. Siz bizim için radikal İslamcılardan daha tehlikelisiniz. Çünkü siz işte hoşgörülü, kılığınız, kıyafetinizde, yaklaşımınızda, dilinizde, eğitiminizde bizim Avrupa'da, Batı'da aleyhtarlığını yaptığımız Müslümanlara benzemiyorsunuz. Çünkü biz çocuklarımıza Müslümanlar işte şöyle yobazdır, böyle kabadır, böyle cahildir. Bu şekilde bir İslam karşıtlığı üzerinde çocuklarımızı bu İslam karşıtlığı üzerinden eğitime tabi tutuyor. Ama Bosna Hersek'teki Müslümanlar bu anlattığımız, bu tarif ettiğimiz Müslümanlara benzemiyorlar. Tam aksine hoşgörülü, kılık kıyafeti farklı, işte eğitimli, kendisi gibi düşünmeyenlerle bir problemi olmayan, kendisi gibi düşünmeyenlerle birlikte yaşama kültürü olan bir Müslüman topluluk Bosna'daki Müslümanlar. Dolayısıyla siz radikaller açısından daha tehlikelisiniz bizim için. Şimdi demin Ercan Bey de söyledi ki bu İslam'ın bu kadar yayıldığı, İslam'ın bu kadar karşılık bulduğu bir coğrafyada bu karşılığın yok edilmesi ve bu İslam'da uzak tutulması gerekiyor yeni nesiller. Bunu yapmanın yolu tam da Avrupa'nın istediği, Batı'nın istediği ya da birilerinin istediği kaba, yobaz, kendisi gibi düşünmeyeni öldüren bir İslam anlayışına ihtiyaç var. Bunda artık neydi belirsiz, nereden beslendiği belirsiz, nereden geldiği belirsiz. Bir takım insanlar aracılığıyla yapılabilir.
Evet, Rusya'ya karşı Afganlar, Pakistanlılar savaşırken Kızıl Ordu'ya karşı mücahiddiler.
Tabii, mücahiddiler.
Amerika'nın el üstündeydiler. Rusya dağıldı, Sovyetler Birliği, yeni dünya düzenine geçildi. Yeni bir düşman aranıyordu.
Afganlar.
Bernard Lewis, işte bu İslami terör kavramını ilk icat eden ve uygulayan, bence dünya son yüzyıldaki en büyük toplum mühendisliği, algı operasyonu bu İslami terör tanımlamasıdır.
Bir de tabii hani belki komplo teorisidir, belki işte farklı düşüncedir vesaire şunu diyebiliriz. Bu İslami terör Dün ne zaman yaygınlaştığına baktığımız zaman da çok ilginçtir. Soğuk Savaş'ın bitiminin ardından. Yani dünya tek kutuplu haline gelince yeni bir kutba, yeni bir düşmana, yeni bir karşıtlığa ihtiyaç doğdu. Ne hikmetse bu sayede Pakistan, Afganistan ya da Afganistan, Pakistan vesaire derken yeni bir karşıtlık devamında işte Irak, Suriye bu Batı bloğuna karşı yeni bir düşman icat edildi. Dolayısıyla bütün buna baktığımız zaman Fransa'da yaşanan olaylar neticesinde en büyük zararı gerçekten Müslümanlar zarar etkilenmişti. Müslümanlar zarar görmüştü. Kendimizi yeniden ifade etmek durumunda kalıyoruz. Bu cinayetlerle hiçbir alakamız olmadığı halde bu cinayetlerin işlenmemesi için, bu cinayetlerin olmaması için bizim yani Müslümanların gösterdiği gayretin binde birini göstermeyenler, tam aksine bunu teşvik edenler ne yazık ki kendileri olmalarına rağmen bunun mağduriyetini kendileri yaşıyorlar. Yani bu kadar şiddet, bu kadar yolsuzluk, bu kadar haksızlık, bu kadar işkencenin bir karşılığını olacağını bilmiyor muydu Batı? Bu kadar toplum mühendisliği yapıyor, bu kadar sosyolojik tahliller yapan Batı'nın, gelişmiş ülkelerin bu neticeyi doğuracağını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Demek ki biz şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bile bile bu sonuca yol açılmış, bile bile bu sonuca izin verilmiş demektir. Dolayısıyla Suriye'deki bu vahşet devam ettiği sürece, Irak'taki bu belirsizlik devam ettiği sürece, Pakistan'daki durum hakeza, Afganistan daha berbat bir durumda ve şu anda bu saldırıların neticesine baktığımız zaman en çok saldırıya maruz kalan ülkelerden birisi Türkiye. Çünkü Türkiye demin Bosna için, Bosna Hersek'teki Müslümanlar için söylediğimi artık Türkiye için söylemeye başladılar. Türkiye onlar için artık çok büyük bir tehlike. Çünkü Türkiye modern, çağdaş, farklı topluluklarla bir arada yaşayabilen, demokrasiyle barışık bir ülke. Bu ülke artık İslam karşıtlarının ve diğer gruplar açısından çok tehlike bir ülke. Çok tehlikeli bir ülke. Niye? Çünkü tarif ettikleri Müslüman tipindeki Müslümanlar Türkiye'de yok. Ya da Avrupa'da yaşayan Müslümanlar yüksek ihtimal Türkiye gibi bir ülkeyi örnek gösteriyorlar. Son dönemde işte yıldızının parlaması İslam dünyasında ve dünyanın her yerindeki mazlumların yanında yer alan bir Türkiye var. Dolayısıyla bu Müslüman profili bu. Dini, ırkı, milliyeti ne olursa olsun haksızlığın karşısında duran, haklının ve mağdurun yanında yer alan, güçlü olsa bile haksızın karşısında duran bir Türkiye var. Bu da bir anlamda İslam'ın öngördüğü bir insan hakkı, İslam'ın öngördüğü bir insanlık anlayışı bu olduğu için. Ve bakıyorsunuz Türkiye bu konuda en çok çile çekmiş, en çok bedel ödemiş bir ülke olmasına rağmen bütün bu saldırıların neticesinde Türkiye'ye hedef gösterilmek isteniyor. İşte saldırganlar Türkiye'ye geldi mi, Türkiye'den geçti mi, Türkiye'de kaldılar mı, bütün bunları tartışıyoruz. Şimdi saldırganlar bu ülkede yaşattılar. Yani Paris'in göbeğinde Paris'in göbeğinde adamlar keleşlerle bir dergiyi bastılar. Ve görüntülere baktığımız zaman adam da dergiden çıkarken o kadar rahat silahlarını arabanın yani, üstüne koyup şarjı değiştiriyorlar. Ve karşılaştıkları polis ne hikmetse geri çıkıyor.
O tam bir komediydi. Şimdi,
dolayısıyla yani burada niye siz başkasını suçlamaya kalkıyorsunuz? Ve bir şey daha var, çok önemli. Türkiye yıllardır özellikle bu Suriye ve devamında yabancı savaşçıların gelip gitmesinden sonra Avrupa ülkelerine söylediği şey şu: yolcularınızın, Türkiye'ye uçuş yapan yolcuların ayrıntılı bilgilerini bize bildirin. Yani biz bilelim, takip edelim. Yani
önceden önlem alalım.
Önceden önlem alalım. İnince takip edelim. Nereye gidiyor vesaire. Bununla alakalı 2 yıldır hatta 3 yıldır Batı ülkeleri hiçbir şekilde yardıma yaklaşmıyorlar. Hiçbir şekilde istihbari bilgi vermiyorlar. Dolayısıyla Türkiye tamamen kendi imkanlarıyla ne bu kadar bir de Avrupa ülkesi vatandaşı yani şey yapamıyorsunuz ki belki başka bir ülke yani Orta Doğu'dan gelen bir turist olsa ya da işte Uzak Doğu'dan Orta Asya'dan gelen bir turist olsa belki ona şüpheli muamelesi yapabilirsiniz. Ama Avrupa'dan gelen elinde Avrupa pasaportu olan insanlara Türkiye şüpheli muamelesi yapmak durumunda kalıyor. Niye? Çünkü geldikleri ülkeler bu konuda hiçbir şekilde yardıma yaklaşmıyorlar. Bahaneleri neymiş? İşte kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili Türkiye'de kanun çıkmamış. Gerekçe de bu. Yani kişisel bilgi de ben sizin sizden gelen yolcunun sağlık bilgilerini sormadım. Ekonomik durumunu sormadım.
İsmini istiyoruz sadece.
Sadece ismini istiyoruz. Yani ve sizin kayıtlarınıza göre bir şüpheli bir şey var mı? Yani neticede bakıyorsunuz bu cinayetleri işleyenler bir dönem daha hapis yatmış sonra nasıl serbest kaldığı belli olmayan insanlar.
Evet. Maalesef egemen medya, medyanın bu soruları sorması lazım. Maalesef egemen medya gerçeği saklamakla görevlidir diye bir laf var ya. Bu saldırı sürecinde de bunu gördük.
Ya biraz önce anlattığım şeyleri istihbarat, kimse sorgulamadı
evet,
ki.
Evet istihbarat zafiyeti var mı? Hem de dik alası var. İnsanlar göz göre göre gelmişler, plan yapmışlar. Derginin haftalık toplantı yaptığı günü belirlemişler, istihbaratlarını yapmışlar. Gelmişler. İstihbaratta çuvallamış mısınız? Evet. Peki saldırı olmuş. 10 dakikayı geçen bir saldırı olmuş. İşte görüntüler var. İnsanlar
12 tane
söylediğiniz gibi elini kolunu sallayarak binaya girmiş, adam seçmiş, taramış, inmiş. Binanın
ama
önünde polis vurmuş.
Ama nerede kamera olduğunu da biliyor herhalde.
Ondan sonra orada trafik polis aracı geliyor. Polis aracını taramış. Polis aracı geri gidiyor. Nasıl bir şeyse yol açıyor bunlara. Artı saldırganlar Paris gibi bir yerde kaçırmışsınız. Sonra bir benzin istasyonu soymaları üzerine yeniden iz bulmuşsunuz. Markete geliyorlar, markete ele geçiriyorlar vesaire vesaire. Ondan bir sonra de, 10 bin jandarmayı sokağa
ben
çıkar.
Onu da söylüyorum. Yani, bu da bir gövde gösterisi yapıyor.
Yani bu insanların bu işleri yapmasını engellemedikten sonra. Şimdi medyanın bunları sorması lazım. Ondan sonra mesela Fransız bürokrasisinin devlet görevlilerinin olunda bir hesap vermesi lazım. Bu olayı nasıl kaçırdınız diye. Yok. Ayrıca medyanın aynı şekilde şunu sorgulaması lazım. Birileri bize tüm Müslüman dünyasını potansiyel suçlu görmemizi istiyor. Bu yönde bir tezgah hazırlamış.
Bunu diyor. En büyük bize hakareti, en büyük saldırıya karşı olmamıza rağmen kendimizi savunamayacak ifade özgürlüğü adı altında bize yapılan hakaretlerin cevabını veremeyecek durumdayız. Niye? Çünkü ya etmeyin eylemeyin peygamberimize hakaret etmediğin dediğimizde bu kadar bize söylenen şey sen 12 kişinin işte cinayetini mi savunuyorsun?
Evet. IŞİD'den en çok zarar görmüş ülke Türkiye'dir. Sınırımızı ele geçirdiler, ticaretimizi bozdular vesaire vesaire vesaire ya da terör örgütleri. Terör örgütlerinin en büyük zarar verdiği kitle zaten işte bu El-Kaide'dir, şudur budur. Müslümanlar. Ben mutlaka yani bu terör örgütlerinin kesinlikle Avrupalı istihbarat örgütleri tarafından yönlendirildiğine inanıyorum. Bununla ilgili yaz aylarında Suriye'de, Irak'ta, IŞİD'in faaliyetlerinde pek çok olayla karşılaştık. Pek çok konuyla karşılaştık. IŞİD göz göre göre Musul'a gitti, girdi. Kimsenin sesi çıkmıyor. Musul, Irak'ın ikinci büyük şehri. Petrol kenti. Kobani'ye girdi, şu oldu, bu oldu. Ondan sonra havadan bombardıman yapalım. Yani kimi kandırıyorsunuz? Bu havadan bombardıman maliyetini kime çıkarıyorsunuz? Nereye varmak istiyorsunuz? Libya'ya hemen daha ortada hiçbir şey yokken paldır küldür 5-6 ülke bir araya geldiniz, hava saldırısı düzenlediniz.
Hasan Bey, aynı bakın şekilde şimdi IŞİD'le mücadelede Bağdat ve Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadelede başarılı olundu. Ve oradaki IŞİD yapılanması dağıtıldı. Elebaşları kalmadı. Tutunacak yerleri yok. bu vatandaşların elinde Avrupa pasaportu var mı? Var. Bu vatandaşlar ülkelerine geri dönme ihtimali var mı?
Var. Var.
Dolayısıyla şu anda IŞİD'le mücadelenin niye böyle yavaş gittiği ya da IŞİD'le mücadelenin yapılıp yapılmadığını da sorgulamak lazım. Bu durumdaki Fransa, bu durumdaki Almanya, bu durumdaki İngiltere, Amerika, IŞİD'in Suriye'de, Irak'ta yok edilmesini ister mi? Yani mümkün değil. Çünkü bu şu demektir. İşte bir takım istihbarat kaynaklarına baktığımız zaman işte 600-700 Fransız savaşçının işte yine 1000'e yakın Alman, yine 700-800 civarında İngiliz'in vesairenin yabancı savaşçının Suriye ve Irak'ta IŞİD saflarında olduğunu hesap ettiğimiz zaman bu IŞİD bittiği zaman bu 600-700 kişi nereye gidecek? Ülkelerine gidecek.
Bundan sonrasında
yani ister mi? Mümkün değil.
Her fatura Müslümanlara çıkaracak. Sadece bunlar değil. Mesela 2015-2014'te Müslüman alemi için ciddi sıkıntıların yaşandığı bir yıl oldu. Hani 2015'te bunları belki yaşamak istemiyorduk ama unutuldu. Artık kimse Mısır'da hani
darbe yapıp... Boğaşı kardeşler kimliklerini arabada unutmuşlar.
Evet. Şey 11 Eylül'de de
Muhammed Atta diye bir adam
o demir yığını çelik eridi ama pasaport yanmadı. Yani şey ilahi bir şey
dedim ya mesela şey. Mısır'da yaşananlar unutuldu, doğru mu? Bundan sonra Libya unutuldu. Suudi Arabistan'da ne olacak belli değil. Yemen kaça bölünecek? Bundan sonra kimsenin umurunda değil.
Suriye
unutuldu. İsrail'de ya bakın şurası da ilginç. Yani mesela Filistin gerçekten uluslararası arenada yavaş yavaş kademe yükseltiyordu. Yani tabii, tanınmaya
Avrupa
doğru
genelinde çok önemli bir noktaya dikkat çektin. Süremizin sonu yaklaşıyor.
Tanınmaya doğru gidiyordu.
Evet, Avrupa genelinde İsrail-Filistin arasındaki denge Filistin lehine dönmüştü. Pek çok ülke
tam
parlamentosundan
Filistin'le ilgili karar saldırısından çıkmıştı. Sonraki işte saldırgan koşar satan bir markete giriyor. Orada
evet.
Ya bunların hepsi
Netanyahu'nun Fransa başta olmak üzere Avrupa Yahudilerini İsrail'e buyurun göç edin sizi güvenli daha güvenli yere diye çağırmasına ne dersin? Tam timsah gözyaşı. Şimdi şunu ben bir defa Batı'nın şunu anlaması gerekiyor. Orta Doğu, İslam dünyası, Kuzey Afrika, Afrika, Orta Afrika, Batı neyse dünyanın değişik bölgelerinde huzursuzluk olsun. İç savaş olsun, birbirlerini yesinler. Biz bundan kar elde edelim. Devri geçti. Artık dünya küçüldü. O Cezayir'de katlettiğiniz insanların çocukları artık Fransa vatandaşı. Fransa'da yaşıyorlar. Şimdi mesela Cezayir'de demokratik seçimleri Cezayir kazandığı zaman bu İslam dünyası için, Orta Doğu için çok önemli bir dönem işte. Müslümanların uluslararası sisteme girmeleri, demokrasiyle bağışmaları.
İşçi olarak gelinenlerin çocukları işte bugün bürokrat oldular, mühendis oldular, yönetici oldular. Yani artık suçlayamayacağın
evet.
Kimseler
Mısır'da
oldular.
Mısır'da çok yakın dönemde Ercan Bey'in söylediği gibi seçilmiş iktidarı darbeciye boğdurdular. İhvan Müslümin gibi bir yapının uluslararası sisteme entegre olmasını engellediler. Mısır'ı kaosa sürüklediler ve bu dünyanın gözleri önünde oldu. Darbe yaptırdılar. Arap Baharı işte 2011 yılında başladı. Arap Baharı'nı Batı dünyası boğdu. Niye boğdu? İşte sonuç bu. Eğer Orta Doğu'da demokrasi yerleşseydi Batı da rahat edecekti. Çok özür diliyoruz. Süremizin sonuna geldik. Stüdyo konuklarımız Hüseyin Likioğlu ve Ercan Baysal'a teşekkür ediyoruz. Teşekkür yapımcımız ederim. Ayşe Yürür, kumanda masasında Baykal Alamant ve ben Hasan Öymez. Ankara'dan sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Sağlıcakla kalın. Panorama.